Akıl Defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Gökhan Polat ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Efendim bugün Akıl Defteri programında çocuk eğitimini konuşacağız. Evet. Anne baba çocuk ilişkileri nedir, nasıl olmalıdır?
Evet.
Ve çocuk eğitiminde yapılan yanlışlar nelerdir ya da doğrular nelerdir?
Evet. Onları hem yanlışları hem doğruları,
ele almaya çalışacağız. Şimdi çocuk eğitimi, çocuk yetiştirmek gün geçtikçe daha zor hale geliyor, öyle değil mi?
Evet, çok doğru bir tespit Dilek Hanım. Çocuklar bilgiyi 4 ana kaynaktan alır. Ya aileden alır, arkadaştan alır, okuldan alır veya medya yani TV ve internetten alır diyebiliriz. Ne yazık ki çağımızda anne baba ve çocuklar arasındaki mesafe gitgide artıyor.
Evet.
Birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Anne babanın ve okulun çocuklar üzerindeki otoritesi ve etkisi ciddi oranda zayıfladı. Bunları zaten medyadan da görüyoruz netice itibarıyla. Anne baba ve okulun yerini daha çok medya, televizyon dizileri, internet ve arkadaş çevresi aldı. Dizi karakterlerine, cep telefonuna, internete teslim edilmiş çocuklar yetişiyor artık. Çocuk eğitimi oysa başkasına havale edilemez.
Evet.
Ve başkasına bırakılamaz.
Peki burada kusur sadece medyanın ya da arkadaş çevresinin değildir herhalde.
Elbette öyle değil. Evet, aynen. Çiçekler çekmekle büyümez. Sevgi, ilgi ve emek ister. Aksi halde onları kırarsınız. Çocuklar da öyle. Çocuklar da sevgi, ilgi ve emek ister. Çocuklarımızın akademik yönü kadar duygularıyla ilgilenmiyoruz. Onların duyguları konusunda çok ihmalkar davranıyoruz. Bu bir gerçek. Şimdi mesela bilinçli aile denince akla hemen çocuklar belli bir yaşa gelince sınava hazırlar gibi onlara rakamları, renkleri, isimleri, şekilleri, nesneleri öğreten aileler geliyor, öyle değil mi?
Evet.
Çocuk daha anaokulunda kurstan kursa koşuyor. Halbuki okulda bunlar zaten öğretilecek. Oysa onlara paylaşmayı, merhameti, sevgiyi, saygıyı, sabretmeyi, kanaati öğreten aile bilinçli ailedir diye düşünüyorum. Roosevelt'in güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki, bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır diyor.
Evet, bunların aslında çok önemsenmesi gerekiyor, dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü önceden öğrendiğinde o çocuk okul çağına gelmeden birçok şeyi öğrendiğinde çok da faydası olmuyor.
Olmuyor.
Tam tersi,
hatta evet.
Sınıfta huzursuzluk duyan bir çocuk haline dönüşebiliyor.
Evet, sıkılıyor.
Sıkılıyor, evet. Peki bir ailede anne baba çocuğuna hangi ihtiyaçlarını karşılamalı?
Şimdi neticede aile çocuğun ana yurdudur. Aile son sığınağıdır. Çocuğun son sığınağıdır. Bizim de son sığınağımız neticede. Bir çocuk ailede öncelikle kendini değerli hissetmek ister. Daha sonra güvenli hissetmek ister. Kendini güvende hissetmek ister ailede. Ve yakınlık ve dayanışma görmek ister ailede. Sorumluluk duygusunu ailede edinir çocuk. Bununla birlikte zorluklarla mücadele etmeyi ailede öğrenir. Bunun yanında kendini gerçekleştirmeyi ailede öğrenir. Manevi yaşamının temellerini ailede oluşturur ve hayatı aile içerisinde anlamlandırmaya başlar. Bir çocuk dokunulmak ister, sevgi ister ve sosyalleşmesini aile içerisinde tamamlamaya başlar. Bununla birlikte sosyal ve kişisel sınırlarını da, kuralları da örnek olarak ailede öğrenir.
Evet. Peki çocuk eğitiminden asıl amaç ne olmalı?
Çocuk eğitiminden çocuk yetiştirmekte iki temel amaç vardır. Birincisi çocuklarımızı hayata hazırlamak.
Evet.
İkincisi ise erdemli insanlar yetiştirmektir. Çocuk eğitiminden asıl amaç onları mutlu etmek değildir. Biz biraz bu tarafa doğru bir eğilimimiz var aileler olarak. Çocuklarımız mutlu olsun da nasıl olursa olsun gibi. Ama bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ailede çocuklarımıza zorluklarla baş etmeyi öğretmemiz lazım. Onlara mücadele gücü vermemiz lazım. Bir insanın hayatında sahip olabileceği en büyük güç mücadele gücüdür Dilek Hanım.
Evet.
Bizim Kayseri'de eskiden aileler ne kadar zengin olursa olsun çocuklarına bir tartı alır. Kayseri'nin en merkezi yerinde tartıcılık yaptırırdı.
Evet.
Zengin aileler, fabrikatör aileler ama çocuklarına...
Ama para kazanmanın ne olduğunu öğrensin.
Aslında yani, bu başka şeyler de var tabii.
Hayatı öğretiyor.
Evet. Yani kontrollü bir şekilde çocuğa hayatı ve zorlukları öğreten anne babalar bunlar. Hayatın içinden bir eğitim. Ne kadar güzel. Bazı aileler bir iş yeri sahibiyle anlaşıp çocuklarını orada çalıştırırlardı. Buna bazı çevreler karşı çıkıyor ama ben aslında bunu anlamıyorum açıkçası ve destekliyorum. Çünkü bu bir eğitim süreci. Hele şartlar ve çevre iyi ayarlandığında çocuklar hiçbir okulda öğrenemeyeceği becerileri burada kazanabilirler. Ve çocuklar çok iyi sosyalleşir, iletişim becerileri, beşeri ilişkileri burada gelişir. Hepimiz neticede bu tezgahlardan geçmiş insanlarız ve çok şeyler öğrendik. Burada... Montaigne'in güzel bir sözünü aktarmak istiyorum. Diyor ki Montaigne, ben babama çok müteşekkirim. Çünkü o beni hayatta karşılaşacağım bütün zorluklara karşı güçlü yetiştirdi diyor.
Evet, hangi kitabında?
Hangi kitabında bilmiyorum şu anda.
Evet, peki. Günümüzde anne babalar olarak çok yaptığımız ve çocuklarımızın üzerinde ömür boyu olumsuz etkileri olan bazı yanlışlara değinelim isterseniz.
Elbette.
Son yıllarda bu hatalarımızın başında herhalde yanlış ödüllendirme geliyor diyebilir miyiz?
Çok doğru bir tespit. Evet, ne yazık ki diyebiliriz. Yanlış övgü ve ödül balla solunan bir zehir gibidir. Son yıllarda aileler bu konuda sonu gelmez bir yarışa girmiş görünüyorlar. Öyle görüyorum, benim de tespitlerim öyle. Eskiden bir iş yaptığımızda ya da bir başarı gösterdiğimizde ödül olarak anne babamız aferin oğlum kızım demesi, yüzünün gülmesi, başımızı şefkatle okşaması bize yeterdi değil mi? Onları mutlu etmek bize büyük bir onur verirdi.
Evet.
Bu çok sade, çok mütevazi ve değerli ödül için her şeyi yapardık. Şimdiki çocuklar ise yaptığı her minik iş, gösterdiği her küçük başarı için maddi bir karşılık bekliyor bizden.
Evet.
Anne babasına bir bardak su getirse, odasını, yatağını, elbisesini toplasa, derslerinden iyi bir not alsa karşılığında kaç para var, efendim ne hediye gelecek diye bekliyor. Soyut hiçbir ödül onlara yetmiyor. Bu da mücadele gücü zayıf, sorumluluk bilinci düşük, bencil nesiller yetişmesine sebep oluyor. Tabii aslında temel olarak suç onların değil, onları her yaptığı iş karşılığında rüşvete alıştıran, ödül zehirlenmesi yapan anne babalardan.
Sayın Orhan, özellikle bazı varlıklı ailelerde durum tam çığırından çıkmış gibi görünüyor.
Ne yazık ki öyle. Ödül zehirlenmesi Dilek Hanım, çabayı, emeği ve sorumluluğu yok eder.
Evet.
Çocuklarınıza hak edilmiş ödüller verin. Hak edilmemiş ödüller vermeyin. Aşırı ödül sorumluluk duygusunu öldürür. Çocuğun sorumluluk duygusunu öldürür. Aşırı övgü marifeti öldürür. Tabii biz aileler olarak takdir sanatını çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü övgü ve ödül ilaç gibidir. Doğru durumda, doğru miktarda kullanılmalı. Doğru zamanda, doğru miktarda övgü insanı geliştirir.
Evet.
Bu doğru. Yanlış zamanda, yanlış miktarda övgü ise doz aşımı yapılmış ilaç gibidir. Efendim, zehirler insanı hasta eder.
Peki... neyi övmeli çocuksa?
Evet, bu nokta çok önemli. Biz neyi övmeliyiz? Hem çocuğumuzda aslında hem de hayatımızda, arkadaş çevremizde, eşimizde çabayı övmeliyiz. Gayreti, emeği, alın terini ve erdemleri övmeliyiz. Bunları geliştirmeliyiz. Bunları övüp afişe edip bunları mayalandırmamız lazım. Ön plana çıkartmamız lazım. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, iyiliği, paylaşmayı, saygıyı, sevgiyi, merhameti, fedakarlığı, disiplini övmemiz lazım, ön plana çıkartmamız lazım. Başkasının hakkına saygı göstermeyi, kanaati, azmi ve iyi niyeti övüp bunları beslememiz lazım.
O zaman hemen şunu da sorayım, neyi övmemeliyiz?
Evet, neyi övmemeliyiz? İnsanların zekasını, fiziğini, zenginliğini, şöhretini ve yaptığı işin sonuçlarını çok fazla övmememiz lazım. Bunları arka planda tutmamız lazım. Neden? Sonuçları da buraya ekledik tabii ki. Bunlar geçicidir çünkü. Ama diğerleri kalıcıdır. Çaba kalıcıdır. Çalışmak kalıcıdır. Azim kalıcıdır. Sonuçlar ise geçicidir. Efendim değişebilir. Başarılısın yerine çalışkansın demek gibi.
Evet.
Evet. Çalışmayı övdüğünüz zaman başarı bazen olabilir, bazen olmayabilir. Elbette çalıştığımız zaman başarı olabilir ama bazen de yöntem farklı olabilir ve işimiz işe yaramayabilir. Elinden geleni yapmak başarıdan daha büyüktür. Sen sınıfın en akıllı çocuğusun, sen çok yakışıklısın, çok zekisin demek çocukları sosyal ve zihinsel gelişimine ket vurur.
Aslında hani zeki bir insana zekisin demek niye ket vursun?
Şöyle, zekayı ön plana çıkarttığınızda çalışmayı, emeği, alın terini arka plana etmiş olursunuz. O zaman ben zaten zekiyim, zaten her şeyi çalışmadan da yapabilirim noktasına geliyor. Zaten bu konuda yapılmış araştırmalar var, onlardan da bahsedeceğiz. Onları donuklaştırır ve aslında soruya da tam karşılık, ben oldum havasına sokar.
Evet.
Zaten bir insan oldum dediğinde olmamışlığının göstergesidir bu. Emeği, alın teri, çabayı küçümsemesine neden olur. Çocukların narsist ve kendini beğenmiş, kibirli insanlar olmalarına neden olur.
Evet, bu da aslında çok sıkıntılı bir durum
evet.
Toplum içerisinde. Şimdi devamlı işte sen çok zekisin, çok yakışıklısın ya da çok güzelsin diye övülen bir çocuk düşünelim. Nasıl bir çocuk olur?
O çocuğun egosunu patlatırsınız ve daha sonra da toparlayamazsınız. Hem ailesine hem de topluma sorun olan bir çocuk haline getirmiş oluruz. Bu konuda yapılmış çok ilginç bir araştırma var. Eminim dinleyicilerimizin de ilgisini çekecektir. 1997 yılında Stanford Üniversitesi'nde yapılmış bu araştırma. Araştırmada övgü türlerinin çocukların akademik başarıları üzerine etkisi araştırılıyor. 10-12 yaşlarında 128 çocuk katılıyor bu araştırmaya. İlk aşamada öğrencilere şekillerden oluşan 10 tane soru veriliyor ve 4 dakika veriliyor. Sınavın sonunda puanlarına hiç bakılmaksızın, gerçek puanlarına hiç bakılmaksızın hepsine deniyor ki %80 doğru cevap verdiniz deniyor. Başarınız %80. Bu olumlu genel bildirimden sonra da öğrenciler 3 gruba ayrılıyor ve onlara şu şekilde bir geri dönüş yapılıyor. Bir kısmına deniyor ki çok zekisin. Yoksa bu soruları çözemezdin deniyor. Yani başarı zekaya bağlanmış oluyor. Bir kısmına bu soruları çözmek için çok çalışmışsın. Yani başarı çalışmaya bağlanıyor. Bir kısmına da hiç geri bildirim verilmiyor Dilek Hanım.
Evet.
İkinci aşamada öğrencilere iki tip test alternatif sunuluyor. Hangisini seçmek istersiniz diye. Bunlardan bir tanesi zor ve öğretici. Diğeri ise kolay ve basit testler bunlar. Çocuklara bu ikisinden hangisini tercih edersiniz diyor. Zekası övülen çocukların tercihi ne oluyor biliyor musunuz? Zekası övülen çocukların tercihleri kolay sorular oluyor ve %67'si kolay soruları tercih ediyor. Çalışması övülen çocukların ise %92'si zor soruları tercih ediyor.
Bu sorulara cevaplar ne şekilde, yani doğru verilmiş mi?
Ha, ondan sonrasına gelelim.
Evet, evet.
Diğerleri ise yarı yarıya. Üçüncü aşamada ise bütün öğrencilere 10 tane zor soru sorulmuş ve hepsine %50 başarınız var diye bir geri bildirim verilmiş. Ardından başka testler için devam etmek ister misiniz sorusuna isteğinizi puanlayın diye söylenmiş. Yani zor bir sınav yapılıyor, test yapılıyor ve deniyor ki her biriniz %50 başarı gösterdiniz.
Evet.
Ve çocuklara deniyor ki bundan sonrasında devam edip etmeyeceğinizi puanlayın deniyor. Ardından başka testler için devam etmediklerini puanlayın deniyor. Zekası övülen çocukların çoğu devam etmek istemiyor. Yani evet. Bir başarısızlığın ardından başka bir teste devam etmek istemiyor. Çabası övülen çocuklar ise devam etmek istiyor. Bir ilginç aşama daha konuyor bu araştırmaya. Araştırmada çocuklara tanımadıkları kişileri mektup yazmaları isteniyor.
Evet.
Ve ilginç bir şey oluyor. Zekası övülen çocukların %40'ı puanlar konusunda yalan söylüyor.
Aslında evet, yani bu bayağı...
Zekayı övmeyin demek.
Zekayı evet, övmeyin evet. Demek.
Çabayı övelim, çabayı, zekayı övmeyelim.
Ama yıpratıcı bir şeydi.
Kesinlikle.
Değil mi? Hani bu yapılan uygulama ve çocukların siz çok zekisiniz.
Ya da çalışkansınız.
Çalışkansınız evet. Diye, evet.
Çünkü biz sürece odaklanmamız lazım. Sonuca değil, sürece odaklanmak. Yaptığımız her işte sonuca değil sürece odaklandığımızda biz adım adım sonuca doğru gideriz. Neticede zirveye çıkmak bir adımla başlar ve adım adım çıkarız.
Evet, biraz önce demiştiniz ki aileler adeta birbirleriyle çocuklarına ödül alma yarışına girmiş durumdalar.
Evet.
Şimdi abartılı ödüllere geçelim diyeceğim ama önce kısa bir ara verelim.
Peki, kısa bir aradan sonra abartılı ödülleri aktaralım.
Gül pembe, bülbüller seni söyler. Biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir. Gül pembe, dereler seni çağlar. Sevinirdik gül pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler.
Biraz önce demiştiniz ki aileler adeta birbirleriyle çocuklarına ödül alma yarışına girmiş durumdalar. Evet. Şimdi abartılı ödüllere bir bakalım isterseniz, nedir?
Evet, az önce dediğim gibi aileler adeta birbirleriyle ödül yarışına girdiler diyoruz. Benim gözlemlerim böyle. Kim çocuğuna daha pahalı ve daha gösterişli hediye alacak yarışı.
Çocuğun, aslında aileler yarışıyor burada.
Aileler yarışıyor, evet. Ya da ailelerin egoları yarışıyor, evet, demek daha doğru olabilir. Çocuğunun her başarısını bir memur maaşı değerinde hediyeyle ödüllendiren anne babalar var. Ve onlara en büyük kötülüğü yaptığının farkında değiller o anne babalar. Abartılı ödüller çocuğun sorumluluk bilincini, çalışma azmini öldürür. Yaptığı her iş için ödül bekler.
Evet, bu günlük hayatına da yansır sonrasında.
Evet, neticede gerçekte böyle bir hayat yok yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. Çıkarcı bir kişiliğe sahip olmaya başlar bu çocuk. Hayatta her şeye karşılık bir ödül asla bulamayacaktır neticede. Ve bu onda hayal kırıklıklarına sebep olur. Çocuklarınıza değeri sadece para ile ölçülen hedefler vermeyin. Bu küçük ve basit ve bencil insanların hedefidir. Onlara daha yüce, daha erdemli ve daha kutsal hedefler verin. Onlara mesela hayatta iz bırakmayı, başkalarının kaderine dokunmayı, başkalarını mutlu etmekten mutlu olmayı hedef göstermeliyiz. Bu çocuklarımızı idealist yapar.
Evet.
Küçük çocukların ellerine bakıyoruz. Bir memur maaşı fiyatında cep telefonları, tabletler, çok pahalı ayakkabılar. Tabii bu tür durumlar da çocuklar marka tutkunu da oluyor.
Tabii birbirleriyle marka yarışına
giriyorlar. Onunla kendi kimliğini ve kişiliğini oluşturuyor çocuk. Markaların arkasına ve altına yerleşerek kendi kimliğini meydana getirmeye çalışıyor. Ben buradan şöyle söylemek isterim. Çocuklarımıza asla pahalı ürünler almayalım. Zaten hemen eskiyecek, öyle değil mi?
Evet, ya da kırılacak.
Evet, ya da kırılacak. Az ile mutlu olmayı öğretelim. Kanaati öğretelim. Her istediğinin olmayacağını, böyle bir hayatın olmadığını bilsin. Elindekiyle mutlu olmayı öğrensin çocuk. Mutluluğun eşya ile değil, erdem ile, emek ile, elinden gelenin en iyisini yapmakla ilgili olduğunu öğrensin. Kendini gerçekleştirsin. Kendini gerçekleştirmekle efendim mutlu olmayı öğrensin çocuk. Unutmayın, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras değerlerimizdir. En kıymetli mirasımız değerlerimizdir. Evet. Çalışmadan, emek vermeden hiçbir şeye sahip olamayacağını çocuk öğrenmeli. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, çocuklarınızı bazen aç bırakın ki nimetin kıymetini bilsin diyor.
Evet, ama tabii düşünsenize, öyle bir anne babaya hemen derler ki, aa ne kadar vicdansız anne baba, çocuklarını aç bırakıyor.
Aslında öyle değil. Yani bakıyoruz mesela çocuklar.
Hani günümüzde o kadar
evet,
zor ki bunu.
Bayatlamış kuru ekmek bile yemiyorlar, öyle değil mi?
Evet.
Yani onu beğenmiyorlar çocuklarımız. Yani onun kıymetini bilmediğinden kaynaklanıyor. Neticede onun kıymetini bilse efendim. Geçenlerde bir kitapta iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın bir sözünü okudum. Çok beğendim, onu da buraya aldım, aktarmak istiyorum. Diyor ki Eczacıbaşı, hepimiz için en önemli şey mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek. Bu da o kadar şeye bağlı ki diyor. Nelere bağlı diyor. Mesela en üst düzeyde eğitimin önemine inanmak ama diploma ile her şeyin biteceğini bitmeyeceğini bilmektir diyor. Bir alanda uzmanlaşmak ama kültürlü olmanın da önemini bilmektir. Yani evet bir insan doktor olabilir ama aynı zamanda kültürlü, ilimli, irfanlı bir doktor olmak. Mühendis ama kültürlü bir mühendis. Efendim mimar ama kültürlü bir mimar olmak anlamında çok güzel bir noktaya değinmiş. Kendine güvenmek ama kendini başkalarından üstün görmemek. Azimli ve başarılı olmak ama şükretmesini ve yetinmesini de bilmek. Yaptığı işi ciddiye almak ama kendini aşırı ciddiye almamak diye güzel söylemiş.
Evet. Peki buradan anne babalar olarak yapılan bir başka yanlışa gelmek istiyorum. Yani ebeveynler nasıl bir yanlış yapıyor? Günümüz dünyasında çocuklarımızı bir yarış atı gibi görme, öyle yetiştirme anlayışı var. Ve bu anlayışta sanki hakim oldu.
Evet, buna en çok tanık olan insanlardan bir tanesi benim. Yarışarak yaşayan ya da yaşamak için yarışan çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuklarımız hep bir yarış içinde. Yarışarak yaşayan çocukların hazin hallerine ben çok şahit oluyorum.
Evet.
Hep o yarışan çocuklarımızın, gençlerimizin bu süreci nasıl daha böyle insanca şartlar içerisinde gerçekleştirebilir, bunun üzerinde çalışıyorum. Kendi ruhsal ve bedensel gelişimine zarar vermeden nasıl başarabilirler, bunu anlatmaya elimden geldiğince uğraşıyorum. Bu konuda on binlerce arkadaşımızla çalıştım Dilek Hanım. Onların bu yarışlarda yükünü hafifletmeye uğraştım. Hep onlar tarafından bakmaya çalıştım. Bu konuda söyleyecek çok sözüm var açıkçası. Çok yaşanmışlığım ve çok da derdim var. Evet, bakın bir anne yeni doğan bebeğinin göbeğini ünlü bir üniversitenin bahçesine gömdürdüğünü nasıl da özene bezene anlatıyor bir bilseniz. Kızım büyüyünce o üniversitede okusun, avukat, doktor, mimar, mühendis olsun diye ne temennilerde bulunuyordu. Zavallı yavrucak daha ilk ağlaması sonu gelmez bir yarışa girdiğinden haberi bile yoktu. Kendi girmeden göbeği üniversite kampüsünün stres kokan havasını teneffüs etmişti bile. Göbeği üniversite topraklarına gömülen kızımız daha ana sınıfını bitirir bitirmez test denilen çoktan seçmeli bir elekle tanışacak, öyle değil mi?
Evet.
Bu tanışıklık neredeyse 40'lı hatta daha fazla yaşına kadar devam edecektir. Artık hayatta tek bir hedefi, tek bir ideali vardır. O da başkalarından hep daha önde olmak, daha başarılı olmak, başarı sıralamasında hep daha yüksek bir yerde yer almaya çalışacaktır. Eleyecek ama asla elenmeyecektir, öyle değil mi? Çünkü hayat çoktan seçmeli bir sınava dönüşmüştür artık. Bütün hırsın, gayretin, çaban bunun için olmalıdır. Ne yaparsan yap ama ele ama asla elenme efendim bakış açısıyla yoluna devam edecektir.
Şimdi Hatice Hanım'ın kızı sınavda 150 bininci olmuş. Aferin sana, sen 140 binincisin gibi kıyaslamalar da yapıyoruz değil
evet,
mi?
Ne yazık ki ne kadar acı bir gerçek bu. Bu konuya bir de şu açıdan bakalım Dilek Hanım. Başkasının üzüntüsünden bir tutam sevinç, başkasının başarısızlığından bir buket başarı çıkartmak nasıl makyavelist bir bakış açısıdır, çıkarımdır, öyle değil mi?
Evet.
Burada asıl sorun şudur. İnsanın mutluluğunun düzeyini başkasının mutsuzluğuna, başarısının düzeyini başkasının başarısızlığına göre ayarlamaktır. Bu doğru bir vicdan ayarı değildir. Öyle değil mi?
Evet.
Yani rekabet, hırs, haset, çekememezlik üzerine kurulu bir hayat, geleceğin karakteri kıt, çıkarcı nesillerini yetiştirmek demektir. Mesela öyle insanlarla karşılaşıyoruz, öyle öğrencilerle karşılaşıyorum ki ben gerçekten çok üzülüyorum. Sırf sınavda benden daha düşük yapsın, çalışamasın diye kasten arkadaşının psikolojisini bozan çocuklar olduğunu duymuş muydunuz?
Hiç duymamıştım ama olabilir.
Ne yazık ki evet. Var böyle çocuklarımız.
Bunlar hiç hoş şeyler
efendim,
değil.
Yani. Arkadaşına özellikle yanlış kopya verip yanlış cevap işaretlendiren çocuklar.
Evet.
Tabii ki bu rekabetten kaynaklanıyor, hırstan kaynaklanıyor. Başkalarının çalışmasından, başarısından dolayı üzülen, kızan, morali bozulan çocuklar var biliyor musunuz?
Evet.
Evet, yani bunlar okullarımızda Bunlar her birimizin çocukları netice itibarıyla arkadaşlarının başarısına, yükselmesine, iyiliğine tahammül edemeyen büyüklerin küçüklük halleri aslında bunlar.
Evet, onlar büyüyünce de toplumda bu hale evet. geliyorlar.
Yani sanki böyle William Golding'in Sineklerin Tanrısı romandaki çocukları anlatıyormuş gibiyiz ama evet, ne yazık ki burada asıl kusur bizim çocuklarımızın değil.
Ebeveynlerin. Efendim, süremizin sonuna geldik ama haftaya bu çok önemli bir konu. Başta da söylemiştik. Biz bugün çocukların eğitiminden söz edeceğiz.
Evet.
Çocuk eğitiminden, anne baba çocuk ilişkilerinden, çocuk eğitiminde yapılan yanlışlardan söz edeceğimizi söylemiştik. Ama tabii konu çok önemliydi. Verdiğiniz anlattıklarınız da çok önemliydi. Bitiremedik ama haftaya kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
efendim,
ediyorum.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Akıl Defteri.